Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecine, anayasal devlet olma mücadelesini ele alıyor. Bugünün güçlü, köklü Türk demokrasisinin tarihi temellerini, buradan çıkarılacak dersleri anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin tek parti dönemini mütakiben yeniden çok partili hayata geçiş süreciyle beraber 1946'daki büyük seçim yolsuzluğu ve problemine rağmen çok partili hayata geçiş sürecine devam ettiğini, bu süreç zarfında özellikle İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın gayretleriyle bu problemleri aşacak, yeniden seçim yolsuzluğunun olmasını engelleyecek bir çalışma, bir diyalog içerisinde olduklarını görüyoruz bu partilerin. Bu parti, iki parti de kendi içlerinde değişiklik gerçekleştiriyorlar, aşırılıkları engelliyorlar, çözüm yollarını, geçiş sürecini ve diyaloğu dikkate alan bir zeminde ilerlemeye çalışıyorlar. Bu arada tabii çok partili hayata geçiş süreciyle beraber matbuat aleminde, bugünkü deyişle medyada, sivil toplumda birbirinden farklı tek parti döneminde bastırılmış, ortadan kaldırılmış, yasaklanmış görüşler, ekoller yeniden ortaya çıkıyor. Bunlar da toplumdaki tarihten, kültürden gelen çoğulculuğu, çağdaş dünyanın gelişmeleriyle beraber bu demokrasi sürecine, dünyayı takip etme gayretlerine ve siyasetin zenginleşmesine katkı sunuyorlar. Şimdi bu rejimdeki değişikliğin önemli göstergelerinden birisini bu yıl yaşıyoruz. Türkiye'de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemindeki katı laiklik anlayışından vazgeçildiğini söylemiştik. CHP kurultaylarında bundan vazgeçiliyor, programı değişiyor. Zaten CHP delegeleri bunu değiştirmek istiyorlar. Yani CHP delegesi geliyor, en büyük rahatsızlıkları jandarma baskısı, tahsildar zulmü, yani vergi toplayan kişilerin yaptıkları zulüm ve din eğitiminin gerçekleşmiyor olması. CHP seçmeni de, CHP delegesi de, CHP teşkilatı da bundan rahatsız. Nitekim bu rahatsızlıklar sonucunda o dönem birçok il, ilçe kurultayında bunlar kongresinde ortaya konuyor ve neticede CHP büyük kurultayında da bu konu değiştiriliyor. Bu değişikliğin beraberinde din eğitiminin önü açılıyor. Bu yasaklanan türbe vesaire gibi ziyaretlerin önü açılacak. Bu bahiste bir değişiklik var. Şimdi bu değişikliğin göstergelerinden birisi İlahiyat Fakültesi'nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 Haziran'da din sorunlarının incelenmesini sağlamak ve meslek bilgisi güçlü din adamları yetiştirmek amacıyla Ankara Üniversitesi'ne bağlı bir ilahiyat fakültesi açılmasını bir kanunla kabul ediyor. Kanun çıkarılırken 1933'te Darülfünun'a bağlı ilahiyat fakültesinin 1936'da da İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İslam İlimleri Enstitüsü'nün kapatılmasının yol açtığı aydın din adamı ihtiyacının boşluğunun doldurulmasından bahsediliyor. Ayrıca Başbakan Şemsettin Günaltay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin din düşmanı bir parti olduğu görüşünü yaymaya çalışan Demokrat Partililere, muhalefete eleştirilerde bulunuyor. İlahiyat Fakültesi'nin, İmam Hatip kurslarının, hatta tekke ve türbelerin açılacağını ifade ediyor. Zaten Şemsettin Günaltay da dini ilimleri çalışmış bir alim ve kadro düzeyinde de değişimden bahsettim. En önemli göstergelerinden birisi de bu. Cumhuriyet Halk Partisi mesela Recep Peker gibi çok katı laiklik uygulamalarına, çok katı devletçilik uygulamalarına ve parlamenterizme karşı olan bir ismi başbakanlıktan alıyor ve neticede işte Şemsettin Günaltay gibi bir ismi başbakan yapıyor. Bu tabii özellikle çok partili hayata geçilirken, seçimler yaklaşılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konulardaki eleştirilere aslında ne kadar hak verdiğini de gösteriyor. Çünkü dediğim gibi sadece Demokrat Partililer ya da onların dışındaki farklı kesimler eleştirmiyor. Bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerinin böyle talepleri olduğunu CHP kurultaylarında görüyoruz. 21 Kasım'da Cebeci'deki binada öğretime başlıyor İlahiyat Fakültesi. Öğretim süresi 4 yıl olan bir fakülte oluşturuluyor. Burada fıkıh, tefsir, hadis, psikoloji, sosyoloji, genel ve karşılaştırmalı dinler tarihi, Arapça, Farsça dersleri konuluyor. Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu açılışta bir açıklamada bulunuyor ve fakülte medrese ruhuyla çalışmayacak, tersine medrese ruhunun dışında bir ilim araştırması, ilim çerçevesi ortaya konulacak diyor. Evet, İlahiyat Fakültesi'nin kurulması gerçekten Ankara İlahiyat daha sonraki dönemlerde de bugün de bu dini ilimler meselesinde dünya ölçeğinde başarılı bir ekole dönüşecektir. Yıl yine Türkiye bakımından önemli hususlardan birisi Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne girmesidir. Hatırlayacaksınız 48 yılında İngiltere'nin teklifiyle Avrupa Konseyi oluşturulmuştu. Türkiye çok kısa zaman içerisinde Avrupa Konseyi'nde yer alıyor. Türkiye Ağustos'ta üyeleri arasında ortak özellikleri olan ülkü ve ilkeleri korumak ve yaymak, siyasi iktisadi ilerlemeyi sağlamak, bu yolda sıkı bir işbirliği yapmak amacıyla 5 Mayıs'ta kurulan Avrupa Konseyi'ne giriyor. Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç olmak üzere 10 Avrupa ülkesinin üye olduğu konseye sonradan alınan 11 devlet arasında yer alan Türkiye'nin katılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 Aralık'ta onaylanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Aralık'taki birleşiminde söz alan Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, Türkiye'nin konseye girişinin önemini Avrupa Konseyi'ne katılmamız sonucu Anadolu'nun Avrupa siyasi ve iktisadi birlik sınırları içine girmesi bizim için belli başlı bir olaydır. Bu olayın bugün ve yarın veriminin büyük olacağına inanıyoruz diyerek ilan edecektir. Şimdi bu dönemde önemli gelişmelerden birisi, bugün de sık sık atıfta bulunduğumuz savunma sanayindeki gelişmeler dolayısıyla Nuri Killigil'in fabrikasında gerçekleşen patlamadır. Bu dönemde bahsettiğimiz gibi 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı'da yeni bir düzen kuruluyor. Bu düzen çerçevesi içerisinde NATO kuruluyor, Avrupa Konseyi kuruluyor, Avrupa Ekonomik Birliği oluşturuluyor. Türkiye'nin Batı'yla entegrasyonu çabaları var. Bu arada dünyada da özellikle Orta Doğu'da işte İsrail'in kurulduğu ve İsrail-Arap çatışmasının başladığı bir dönem söz konusu. Tam bu dönemde Nuri Killigil'in fabrikasında gerçekleşen patlama gerçekten o dönem için yeterince tartışılmasa bile bugün baktığımızda çok büyük, çok mühim bir olay. Piyade mermisi, piyade havanı ve kapsül üreten Nuri Killigil'in İstanbul Sütlüce'deki mühimmat fabrikasında 2 Mart'ta aralıklarla iki büyük patlama oluyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın denetlemesi altında bulunan fabrikada çıkan yangın çevrede büyük paniğe yol açıyor. Yangının baruthaneye sıçramasıyla yerle bir olan fabrikada 6'sı itfaiye eri olmak üzere 35 kişi ölüyor. Ölenlerin arasında Enver Paşa'nın kardeşi ve fabrikanın sahibi olan Nuri Killigil'de yer alıyor. Killigil 1899'da İstanbul'da doğmuş. Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Trablusgarp Savaşı'na katılmış. Enver Paşa'nın etkisiyle rütbesi yükseltilmiş isimlerden birisi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendisine itibari bir kor generallik rütbesi veriliyor ve Enver Paşa'nın Kafkasya'da oluşturduğu Kafkas ordusunun komutası veriliyor. Ve bu ordunun ne kadar başarılı olduğu, ne kadar mühim işler yaptığı da bugün Azerbaycan'ın yeniden bağımsız olması etrafındaki gelişmelerle görüldü. Hepimiz yeniden bunları hatırladık. Cumhuriyetten sonra 1933'te Pangaltı'da madeni eşya fabrikası kuruyor. Daha sonra Sütlüce'ye taşıdığı bu fabrikada silahlı kuvvetlere mühimmat üretmeye başlıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya ile ilişkileri olan bir fabrika. Ayrıca bu dönemde yaşanan Sovyetler Birliği'nin yükselmesi ve Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri dolayısıyla Nuri Killigil bir farklı muamele görmeye başlıyor. Nihayetinde bu fabrikanın patlamasıyla beraber Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli yatırımlarından birisi ortadan kalkmış oluyor. Bu yıl 1949'da dünyadaki gelişmelere biraz bakalım yeniden. 25 Ocak'ta İsrail'de seçimleri İşçi Partisi kazanıyor. 1 Şubat'ta Macaristan'da Halk Cumhuriyeti ilan ediliyor. Yani bu Sovyetlerin kontrolünde bir Macaristan demek. 20 Şubat'ta Norveç NATO'ya katılma kararı alıyor. 4 Mart'ta Sovyetler Birliği'nde Molotov gerekçe gösterilmeden Dışişleri Bakanlığı'ndan alınıyor. Yerine Andrei Vyshinsky atanıyor. 12 Mart'ta İsrail ve Ürdün Rodos'ta ateşkes anlaşması imzalıyorlar. 18 Mart'ta NATO kurulmuş oluyor. 25 Mart'ta Danimarka NATO'ya katılma kararı alıyor. 4 Nisan'da 12 ülke Washington'da NATO'yu kuran anlaşmayı imzalıyor. Katılma kararı alındı, anlaşma imzalandı falan diyoruz. Tam kuruluş dönemi. O yüzden de bu müzakerelere katıldığını açıklayan ülkelerin bu tarihleri biraz farklılık arz edebiliyor. 18 Nisan'da İrlanda Cumhuriyeti ilan ediliyor. 5 Mayıs'ta Avrupa Konseyi'ni kuran anlaşmaya 10 devlet imza atıyor. 6 Mayıs'ta Bonn'da toplanan bir konsey Federal Almanya Anayasası'nı onaylıyor. Yani aslında bir ölçüde de Almanya ikiye bölünmüş oluyor. 11 Mayıs'ta İsrail Birleşmiş Milletler'e giriyor. Aynı gün İngiltere yeni kurulan İrlanda Cumhuriyeti'ni tanıyor. 12 Mayıs'ta Berlin'deki Sovyet ablukası sona eriyor. 23 Mayıs'ta ikiye bölünen Almanya'nın batı tarafında Federal Cumhuriyet ilan ediliyor. 30 Haziran'da Mao Sovyetlerin Çin'in tabii müttefiki olduğunu ilan ediyor. 13 Temmuz'da Papa Rus komünizmine savaş açıyor. Komünist Parti'ye üye olanları aforoz edeceğini, yani onların dinden çıkacağını ilan ediyor. 8 Ağustos'ta Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strasbourg'da gerçekleştiriyor. 14 Ağustos'ta Yunanistan'da General Marcos yönetimindeki komünist ayaklanma Virsi Dağı'nda bozguna uğruyor. Bakınız, bu bizim Türkiye siyasi tarihini anlamak açısından da çok önemli. Bir komşumuz daha bir iç savaş yaşıyor, Yunanistan, ve orada iç savaş yaşayan taraflardan birisi de komünistler, yani Sovyet desteğindeki komünistler. O yüzden Türkiye batısının tamamen komünizm tehlikesi altına girmesi, Sovyet tehdidi altına girmesinden ciddi olarak endişe ediyor. 23 Eylül'de Amerika, İngiltere ve Kanada Sovyetler Birliği'nin atom bombası patlattığını tespit ettiğini dünyaya ilan ediyor. Böylece Soğuk Savaş'ın içerisinde Sovyetlerin atom bombasına sahip olmasıyla yeni bir dehşet dengesine doğru gidilecek. 30 Eylül'de Mao Zedong Çin Halk Cumhuriyeti Başkanlığı'na seçiliyor. 12 Ekim'de Alman Demokratik Cumhuriyeti kuruluyor. Yani Doğu Almanya, Sovyetlerin kontrolü altında bir yeni ülke kuruluyor. Almanya bölünmüş oluyor. Evet, Türkiye'deki siyasetin yanı sıra arada dünyadaki gelişmelere de bakarak bu ikisi arasındaki ilişkiyi de görmüş oluyoruz. Haftaya devam etmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.